7, sayfa 198. Burada değişen bir şey yok Boris. Tek başıma yaşıyorum. Annenle babam 10 sene evvel öldü. Önce babam, sonra annem. Boris'in içi burkuldu. Onları pek hatırlamıyordu şimdi. Sadece sert mizaçlı babasının asık suratı bir an gözünün önüne gelir gibi oldu. Nasıl geçiniyorsun Igor? Soruyu anlamazmış gibi dudaklarını büktü dev adam. Her zamanki gibi işte. Para kazanıyor musun? Igor tekrar sırıttı. Kazanıyorum. Ne yapıyorsun peki? Nerede çalışıyorsun? Rahip Gregor'u hatırlıyor musun? Ajan bir an düşündü. Söylediği kişiyi çıkaramamıştı. Başını salladı. Hatırlayamadım dedi. Köyün çıkışında harap bazilika var hani. Eskiden içine girerdik, oyun oynardık, saklanırdık bazen. Ha, orayı hatırlıyorum tabii. Rahip Gregor şimdi orada görevli. 10 sene önce tamir ettiler. Bana da görev verdiler. Şimdi orada çalışıyorum. Kış aylarında sadece. Haftada 3 gün gidiyorum. Rahibe odun kırıyorum. Bazen evinin temizliğine yardım ediyorum. Rahip Gregor babamı çok severdi. Boris meseleyi anlar gibi olmuştu. Aslında bu bir iş olmaktan ziyade iyi niyetli rahibin Igor'u himaye etmeye çalışmasından başka bir şey değildi belli ki. Bozuntuya vermedi. İyi iyi, çalışmana sevindim dedi. Rahip zaman zaman buraya gelir mi? Bazen. Sık mı? Sık gelmez. Neden? Tanışmak mı istiyorsun? Yok canım, benim kiliseyle aram pek iyi değildir. Boris'in arkadaşının ağzını aramasındaki amaç buraya geldiklerinin kimse tarafından bilinmesini ve görülmesi istememesiydi. Anladım diye gürledi Igor. Neyi anladın? Devlet memuru olunca insanlar kiliseye gitmek istemiyorlar. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Mihail de Rahip Gregor'la tanıştırmak istedim. O da tanışmak istemedi. Ajan oturduğu koltukta tabağındaki yemeği bitirmeye çalışan Tamara'ya yan gözle baktı. Kocasının adının geçmesi üzerine genç kadın da konuşmaya kulak kabartmıştı. Neden? Şimdi vaktim yok dedi. Mihail ne kadar kaldı burada? Igor birkaç saniye düşündü. Bir gece geldi, sonraki gece gitti. Ne yazık ki çok kalmadı. Oysa sizi ne kadar özlemişim. Biz de seni özledik Igor. Bak, seneler sonra kavuştuk yine. Sanırım Mihail de gelecek. Ama biz devlet memuruyuz. Bu ziyaretimizi kimse bilmemeli. Anlıyorsun değil mi? Igor yine saf saf sordu. Rahip Gregor da bilmeyecek mi? Tabii granit kafa, kimse bilmemeli. Ama o çok iyi bir insan. Kimseye zararı dokunmaz ki. Olsun, kimse ziyaretimizi duymamalı. Peki tamam. Burada ne kadar kalacaksınız Boris? Sen bizi kovuncaya kadar. Önce yüzü üzüntüyle buruşan, sonra arkadaşının güldüğünü görünce bunun şaka olduğunu anlayan zeka özürlü dev gülümsedi. Ben sizi kovmam ki. Oh ne güzel. Demek yine hep birlikte olacağız. Çok sevindim Boris. Keşke Mihail de bir an önce gelse. Ona yalan söyleyen ajanın bir an içi sızladı. Çocukluk anıları bütün şiddetiyle zihnini doldurmuştu. Igor'un hastalığının zaman içinde daha fazla ilerlediğini söyleyemezdi. Fazla bir değişiklik yoktu. Granit kafa sanki zamanı yenmiş, hep öyle kalmıştı. Yerinden kalkıp ona sarıldı. Bir an onu gerçekten özlemiş olduğunu hissetti. Tamara'nın kendisine hayretle bakmasını da önemsemedi. Serkan uzayan sakallarını kaşırken cam kenarında kestiren Mihail'e baktı. Rus ajan tam kuş uykusundaydı. Tren her durduğunda gözlerini açıyor, yeniden hareket edinceye kadar istasyonu gözlüyor, sonra gözlerini yumup uyumaya devam ediyordu. Oldukça rahat görünüyor ya da endişesini gizlemekte oldukça mahir diye düşündü Serkan. Fakat tren Ponizovka istasyonunda durunca Mihail'in bakışları birden ciddileşti. Gözlerini kısıp peronda bekleyen iki adama dikkatli bakmaya başladı. Serkan da durumu fark etmişti. O iki yabancı trenden inen yolcuları dikkatle izliyordu. Hatta sarışın bir adamın yanına gidip onu çevirdiler. Trenden inen yolcu korkmuş gibi adamlarla tartışıyordu. İki ajan manidar bir şekilde bakıştılar. Serkan kısık sesle fısıldadı. Sizinkiler mi? Olabilir. Podüpya'ya yaklaşıyor muyuz? İki durak sonra. Ne dersin, seninkiler kokuyu aldılar mı acaba? Mihail'in kaşları çatıldı. Aldılarsa bunu sizin teşkilata borçlu sayılırız. Durumu CIA'ya bildirmeleri büyük hataydı. Amerikalılar boş durmamışlardır. Ne yapacağız şimdi? Acaba Podüpya'ya garında bize iyi bir karşılama yaparlar mı dersin? Bilemiyorum ama bunu Gorney'e de anlarız. Neresi o? Bundan sonraki durak. Bakalım orada da bizden birileri var mı? Genellikle istasyonlarda adam bulundurur musunuz? Hayır. Hele böyle dağ istasyonlarında kesinlikle hayır. Burada yetki mahalli polisindir. Ancak bizi ilgilendiren önemli bir konu varsa eleman gönderilir. Belki o iki kişi de mahalli polistendir. Mihail sırıttı. Değiller. Bizimkileri bir ordu içinde bile tanırım. Kıyafetlerinden, davranışlarından, otoriter tavırlarından anlarım. Bu iki adam FSB'den. Başka bir nedenle burada bulunamazlar mı? Mümkün tabii ama artık uyanık olmalıyız. Serkan da tedirgin olmuştu ama sesini çıkarmadı. O sırada posta treni de hareket etmişti zaten. Mihail tekrar gözlerini kapadı ama Serkan artık onu uyumadığını düşündüğünü anlıyordu. 15 dakika kadar sonra tren yeni bir istasyona girdi. Burası Gorney'ydi. Cama yaklaşan ajanlar tıpkı bir evvelki istasyonda olduğu gibi perondakileri incelemeye başladılar. Bu kez Serkan şüphelenecek kimse görememişti. Burası temiz galiba diye fısıldadı. Yanılıyorsun dostum, istasyon kapısının önündeki bankta oturan iki kişiyi görüyor musun? İddiaya varım, o ikisi bizdendir. Bir de trenin baş tarafına doğru yürüyen şu siyah paltolu adama dikkat et. O yolcu olamaz mı? Eğer trene binerse yanıldığımı kabul ederim. Siyah paltolu adamı gözleriyle izlediler. Adamın trene binecek gibi bir hali yoktu. Sadece kompartımandan gara bakan insanları inceliyordu. Gorney'de trenden sadece orta yaşta bir kadın inmişti ve Mihail'in ajan diye şüphelendiği adamlar da kadınla ilgilenmemişlerdi. İstasyonda 1-2 dakika duran tren tekrar hareket etti. Kaşları çatık duran Mihail birden homurdandı. Hazır ol dostum, bundan sonraki Krasny durağında ineceğiz. Serkan bir süre ajanı süzdü. Emin misin? Kesinlikle. Ama duraklarda sizinkiler bekliyor. Tehlikeli değil mi bu? Ya yakalanırsak? Anlasana dostum, buralarda bile FSB ajanları cirit attığına göre belli ki Podyupya'da bizi merasimle karşılayacaklardır. Peki Podyupya'ya nasıl bulaşacağız? Sen orasını bana bırak. Buraları avcumun içi gibi bilirim. Seni burnum bile kanamadan granit kafaya ulaştıracağım. Şu geri zekalı arkadaşına değil mi? Evet. Ya öteki arkadaşın, hani FSB görevlisi olanı? O seni ihbar etmiş olmasın? Boris Tretyakov mu? Asla öyle bir şey yapmaz. İnanılmayacak kadar acayip bir plan yapmışsın Kuznetsov. Tanıdığın insanlara da çok fazla güveniyorsun. Senin yerinde olsam çok endişelenirdim. Ben adamlarıma güvenirim dostum. Acaba Tretyakov dediğin adam da sana güveniyor mu? Güvenmemesi için bir sebep mi var? Bunu bilemem ama olaya dışarıdan bakıldığı zaman sen potansiyel bir suçlusun. Vatanına ihanet etmiş bir adam durumundasın ve bütün FSB senin peşinde. Ayrıca şunu da düşünmek lazım. Neyi? MİT'e verdiğin ifadeye göre FSB'deki bazı kodamanlar Başkan Putin'e bir suikast teşebbüsünde bulunacaklardı, değil mi? Aynen öyle. CIA buna inandıysa durumu engellemek için kime başvurur? Herhalde FSB'den yardım istemez. Gayet tabii. Artık bu siyasi bir sorun haline gelir ve büyükelçiler devreye girer. Kanımca büyükelçi ya da Dışişleri Bakanı ile ya da bizzat Başkan Putin'le görüşüp aldıkları istihbarat bilgilerini onlara iletmiştir. Peki bu durumda yetkili kişiler FSB ile görüşür mü? Bu biraz mantıksız olmaz mı? Bu artık Dışişleri Bakanlığı veya Başkan Putin'in haberi değerlendirmesine bağlı. Ama görüyoruz ki FSB durumdan haberdar. Buraya dağ köylerine kadar uzanmış, seni yakalamak için bekliyorlar. Acaba şu senin güvendiğin arkadaşın Boris Tretyakov teşkilatına değil de sana ihanet etmiş olmasın? Mihail'in ilk defa aklı karışır gibi oldu. Dik dik Serkan'a baktı. Boris bunu yapmaz diye hırladı. Neden yapmasın? Çocukluğunuzdaki arkadaşlarınızı hatırına mı? Komik, siz Ruslar sert tabiatlısınız ama bazen aşırı duygusal oluyorsunuz. Sizleri anlamakta hep zorlanırım. Her neyse diye homurdandı Mihail. Boş ver şimdi bunları. Önce trenden inmemiz gerekiyor. Nasıl istersen patron sensin. Lakin anladığım kadarıyla Podyupya'ya yaklaştıkça istasyonlardaki adamlarınız da sıklaşıyor. Çemberi istasyonda yarabilecek miyiz? Pisi pisine yakalanmayalım. Rus ajan ters ters söylendi. İstasyonda inmeyeceğiz. Ne yapacağız peki? Trenden mi atlayacağız? Evet, aynen öyle. Çocukken bunu sık sık yapardık. Trene kaçak biner, gezer, dolaşır. Sonra da tren kalktıktan sonra Krasny'yi de atlardık. Orada dik bir rampa vardır. Trenden atlamak kolaydır. Serkan itiraz etmedi. Tren Krasny'den hareket eder etmez furgona doğru ilerlediler. Posta treninin sonunda yolcu trenine eşya taşımak için eklenmiş 3 kapalı vagon vardı. Furgona geçen, sahanlığa çıkan Mihail çocukluğunu hatırlamış gibi sırıttı. Burası atlamak için ideal. Arkamızdan bizi gören de olmaz. Serkan yola şöyle bir baktı. Gerçekten de büyük bir rampayı tırmanmaya başlamışlardı. Ve trenin hızı çok düşüktü. Rahatlıkla burada trenden atlayabileceklerini aklı kesti. Tek bilmediği rampanın ne kadar devam edeceğiydi. Çevre ormanlıktı. Çam, ladin ve kara ağaçlarla kaplıydı. ''Hadi ne bekliyoruz?'' diye mırıldandı. ''Acele etme, ileride bir tünel vardır, ona yaklaşınca atlayacağız.'' ''Neden?'' ''Çünkü hareketli karayoluna ulaşacağımız en yakın mevki orasıdır da ondan.'' Serkan yine sesini çıkarmadı. Ne de olsa Mihail'in doğup büyüdüğü yerdeydiler ve adam şimdiye kadar hiç yanılmamıştı. 200 metre kadar daha beklediler. Sonra Mihail ''Hadi şimdi'' diye homurdandı. İkisi birden kendilerini boşluğa bırakıp karın içine yuvarlandılar. Treni terk etmeleri çok kolay olmuştu. Posta katırı gözden kaybolunca karın içinde batı çıka ilerlemeye başlamışlardı. ''Herhalde uzun bir yürüyüş yapacağız değil mi?'' diye sordu Serkan. ''Tahmininden daha kısa. Buraları avcumun içi gibi bilirim. Yarım saate varmaz ana şoseye varırız. Seni kestirme bir yoldan götüreceğim. Biraz sarptır ama kestirmedir.'' Garip bir tecelliydi ama Mihail'in Kuznetsov o anda... Çocukluk arkadaşı Boris Tretyakov ile karısı Tamara'nın da bir gün evvel aynı yolu takip ettiklerini bilemezdi tabii. Ne var ki ana yola vardıklarında onları bir sürpriz bekliyor olacaktı. Feodor Petrovski yumruğunu masaya indirerek bağırdı. ''Bana bir açıklama yapmalısın Homolko'' diye kükredi. İkinci müdür bakışlarını kaçırdı. ''Gelen raporu size aynen ilettim efendim. Ajan Tretyakov ile Mihail'in karısı trende kaybolmuşlar. Adamlarımız izlerini kaybetmiş.'' ''Bu bir açıklama mı Homolko? Buharlaşıp uçtular mı yani? O trende deneyimli olduğunu söylediğin 4 adamımız vardı. Yuri nasıl olur da izlerini kaybederler? Ayrıca Podupie civarında çevre alanlardan 30 elemanımızı sevk ettik. Yerel polisten yardım talep ettik. Bu pisliği temizlemeni istiyorum. Aksi halde ikimiz de yanarız.'' Yuri Homolko da bu gerçeğin farkındaydı. Yutkundu ama söyleyecek bir şey bulamadı. Birinci müdür masasından fırlamış, çalışma odasında bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlamıştı. Yaklaşık 24 saatten beri uyku uyumamış, bütün zamanını dairesinde güneyden gelecek haberleri bekleyerek geçirmişti. Gözleri kan çanağı gibiydi. Hiddetten titreyerek bağırmaya devam etti. ''Mihail Kuznetsov'dan ne haber?'' ''Bütün yolları tuttuk efendim. Podupia'ya ne tren yoluyla ne de karadan ulaşması imkansız. Eğer Yalta'dan oraya gidiyorsa mutlaka yakalanacaktır.'' Ama takdir ederseniz onlar sıradan iki kişi değil. Meslekte tecrübeli, liyakatli ve gözü pek ajanlar. Ayrıca araziyi bizden çok daha iyi biliyorlar. Bizi uğraştırmaları çok normal. Arazi şartlarına çok daha iyi uyum sağlıyorlardır. Lanet olsun diye homurdandı Feodor. Teşkilatımız kendi topraklarımızda bu iki herifi yakalayamayacak mı yani? Buna inanamıyorum. Üstelik heriflerden birinin yanında deneyimsiz bir kadın var. İzleri nasıl bulunamaz? Çevredeki otelleri, pansiyonları araştırdınız mı? Mevcut her tesisi aramaları için emir verdim. Şüpheli görünen herkes tutuklanıp sorguya çekilecek. Öğleye kadar mutlaka bir neticeye varırız efendim. Oraya en yakın sivil havaalanı nerede? Danilovka'da efendim. Hemen özel uçaklarımızdan biriyle oraya takviye ajan yolla. Bu akşam kesin sonuç alınmasını istiyorum. Bakan Voronin'e söz verdim. Aksi halde bizim kellemiz gider. Anlıyor musun beni? Evet efendim diye mırıldandı Homolko. Durumu çok iyi anlıyordu. Bayırın ana şoseye yaklaşık 30 metre yukarısındaki kalın gövdeli bir çam ağacının ardında gizlenen Mihail ile Serkan yol üzerine park etmiş yerel polis otosuna bakıyorlardı. Arabanın içindeki resmi üniformalı 3 polis arabadan inmiş, kendi aralarında şakalaşarak sigara içiyorlardı. Ne yapacağız şimdi diye fısıldadı Serkan. Mihail'in gözleri polislerin üzerindeydi. ''Telaşlanma dostum'' diye söylendi kısık sesle. ''Bunlar mahalli polis teşkilatından, bizden değil. Belli ki normal görevlerini yaparlarken mola vermişler. Birazdan çekip giderler. Fazla oyalanmazlar. Emin misin?'' ''FSB kendi işine yerel polisi karıştırmaz. Bu ana kuraldır. Yardım da istemez mi? Ne de olsa merkezinizden çok uzağız.'' ''Nadiren ister ama bu kez sanmıyorum. Neden?'' Zira bu kez peşlerinde koştukları balık çok büyük. Meseleyi kendi içlerinde ve sessizce halletmek zorundalar. Oltanın ucunda Mihail Kuznetsov var. Sonra kendi yaptığı espriyi beğenmiş gibi sırıttı. Ama Serkan ciddiyetini koruyordu. Yüzünde endişeli bir ifade vardı. Bu durum hoşuma gitmedi diye mırıldandı. Belli ki karayolunu da tutmuşlar. Olabilir ama meraklanma. Onların granit kafayı bilmeleri imkansız. Bu lakabı sadece 3 kişi bilir. Benim de endişem bu ya. Ya Boris Tretyakov dediğin arkadaşın sana ihanet ettiyse? O zaman ne olacak? Armut gibi ellerine düşeceğiz. Saçmalama dostum, olmaz öyle şey. Boris'in günahını alıyorsun. Umarım sen haklı çıkarsın. Daha ne kadar yolumuz var? Şoseye inip otostopa gidersek yaklaşık yarım saat. Ya inmezsek? Mihail bir an düşündü. Ormandan yolumuza devam edersek 1,5 saat çeker. O zaman hiç durmayalım ve ana yola paralel ilerlemeye devam edelim. Arada sırada da ana yolun güvenliğini kontrol ederiz. Fikir Mihail'e de uygun gelmişti. Pekala, gidelim bakalım. Yol üzerinde dinlenen polislere görünmemek için biraz geri gittiler. Sonra ana şoseye paralel olarak kuzeydoğu istikametinde yol almaya başladılar. 10 dakika kadar ilerledikten sonra bir ara yeniden şoseyi görecek kadar yola yaklaştılar. Orman burada biraz da seyrekleşiyordu ama açıklıklarda da iri kayalar mevcuttu. Birinin dibine çöküp hem dinlendiler hem de yolu incelediler. Şimdilik yol temiz ve sessiz görünüyordu. Otostop yapabileceğimiz bir vasıta bulacağımızdan emin misin dedi Serkan. Kuşkun olmasın, buluruz. Öyleyse buradan şoseye inelim. Belki bizi alacak bir araç çıkar karşımıza. Acele etme, biraz daha gözetleyelim yolu. Beklediler. İlk gördükleri bir yolcu otobüsüydü. Hızla önlerinden geçti. 3-4 dakika sonra da ufak bir kamyonet göründü. Serkan yine sordu. Buna ne dersin? Biraz daha bekle diye homurdandı Mihail. Nitekim daha sözünü bitirdiği anda Podyupya istikametine hızla yaklaşan başka bir polis arabası gördüler. İkisi de dikkat kesildi. Bu az evvel yolda gördükleri sigara içen memurların otomobili değildi. İçinde iki polis memuru vardı. Yaklaşan kamyoneti görünce durması için işaret ettiler. Kamyonet durmuştu. Arabadan inen polisler sert adımlarla kamyonete yaklaştılar. Biri kamyonetin kasasına yaklaşıp içeriği kontrol ederken diğeri de şoförle konuşuyordu. Polisler aradıklarını bulamayınca kamyonetin gitmesine izin verdiler. Kayanın arkasında durumu gözetleyen Mihail'in suratı asıldı. Vay canına diye söylendi. Bizimkiler işi sıkı tutuyorlar. 10 dakika içinde burada iki polis aracı görmek olağan dışı. Belli ki tüm giriş çıkışları tutmuşlar. Zorlanacağız. Serkan hiç yorum yapmadan Rus ajanının yüzüne baktı. Ne düşünüyorsun şimdi? İhbarı yapanın CIA olduğunu mu? Yüzündeki ifade gittikçe sertleşen Mihail homurdandı. Olamaz mı yani? Bu kez Serkan da dikleşti. Sen beni aptal mı sandın Mihail? CIA'nin Podyupya'da sakladığın kasetten nasıl haberi olabilir? Sen onu sığındığın MIT'e bile söylemedin. Bizimkilere verdiğin ifadede suikasti ortaya çıkaracak tüm bilgilerin Yalta'da olduğunu söylemiştin. Biz de sana güvendik. Yalta'dan disketi alıp Moskova'ya gidecektik. Podyupya'ya gideceğimizi ilk kez vapurda söyledin. MIT CIA ile işbirliği yapsa dahi disketin ufak bir köyde bir gerizekalının elinde olduğunu nasıl bilebilir? Bu da gösteriyor ki FSB'nin seni yakalamak için giriştiği eylem CIA'nin marifeti değil. Geriye tek bir olasılık kalıyor ya. FSB arkadaşın Boris Tretyakov'un izni buraya kadar sürdü ya da arkadaşın ihanet edip her şeyi teşkilatına açıkladı. Mihail Türk ajanına buz gibi bakışlarla baktı ama adamın söyledikleri gayet makuldü. Mektuptaki kullandığı özel kelimeleri ancak polis anlardı. Boris olaylar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Mihail onun en azından gerçeği öğreninceye kadar konuşacağını ve FSB'ye bilgi vereceğini sanmıyordu. Ama Bolşoy Tiyatrosu'nda karısıyla buluştuğunu tespit etmişler ise Boris'in peşinde takılmış olmaları mümkündü. Belki de Boris hiç farkında olmadan onları buraya kadar getirmişti. Mihail'in aklı karışır gibi oldu. Karısı Tamara bütün bunu tümüyle dışında bir insandı. Ondan şüphelenecekleri hiç aklına gelmemişti. Acaba telefonlarını mı dinliyorlardı? Serkan, söyle bakalım şimdi ne yapacağız deyince düşüncelerinden sıyrıldı. Geceyi bekleyeceğiz dedi. Geceyi mi? Karanlığın bastırması neyi değiştirecek ki? Her iki şıkta da o eve ulaşmamız son derece tehlikeli. Evin etrafı çoktan sarılmıştır bile. Başka çarem yok. Disketi almak için mutlaka Granit Kafa'nın evine ulaşmak zorundayım. Ama istersen Mihail bir an duraklamıştı. Evet, devam et. Sen bu işten vazgeçebilirsin. Seni daha fazla tehlikeye atmak istemem. Serkan sırıttı. Alaycı bir tavırla, bu saatten sonra mı diye homurdandı.